Kitabın adı Kayboluş. Yazarı Ken Greenwood. İkinci ayrım. Birinci kısım. Oda soğuktu. Özenle elde edilmiş sterilliğin özel keskinliğinde neredeyse buz gibi donmuştu. Işıklar devasa ve ışır ışıldı ama ışınları sıcaklık veya rahatlıktan yoksundu. Yansımaları ruhsuz metal kütleleriyle odaya hakim olan cihazların pürüzsüz krom yüzeylerine vuruyordu. Genç kadının alnında gerginlikten kaynaklanan, buz dünyasının ormanındaki ufak kristal mantarlara benzeyen parlak ter damlacıkları belirmişti. Damlacıklar çıkar çıkmaz kadının solunda duran adam onları sildi. Adamın sadece gözleri ve kemikli elleri görünüyordu, geri kalanı beyaza bürünmüş ve maskelenmişti. Kadın gözlerini kapayıp hızlanan nefesini kontrol altına tutmaya çalıştı. Az sonra olacaklar değiştirilemezdi, durdurulamazdı. Uyku yoktu. Zihnini ele geçiren keskin korku dinmeyecekti, ta ki en kötüsü olup hafızasına kazanana dek. Tabii eğer geriye aklından ya da hafızasından bir iz kalırsa. Boğazı kuruluktan tıkanmıştı ama susuzluğunun farkında değildi. Masa omuriliğine baskı yaptığı için rahatsızlık veriyordu ve boynundaki kaslara kas katı hareketsiz durmaktan şimdiden kramp girmeye başlamıştı. Sağ tarafından bir sürtünme ve hışırdama sesi gelince dönüp bakmak için otomatikmen hamle yaptı. Bunun üstüne kafasını yerinde tutan ve biraz da acı veren metal çubukların teninde oluşturduğu dört küçük oyuk biraz daha derinleşti. Duyduğu hışırtı sesi arttı ve tam arkasında geldi. Bir cam kafesin içindeki öfkeli ve kör bir yengecin tırmalamalarını andıran bir sesti bu. Diğerleri de içeri giriyordu. Lastik ayakkabılar parkelerde tebeşir gibi tiz bir ses çıkardı ve büyüyen gözlerinden sert beyaz kumaşlar geçti. Elliot'un bir dizesi sapıkça aklına geliverdi. Acele edin lütfen, vakit geldi. Acele edin lütfen, vakit geldi. Maskesiz gözler artık dört bir yanındaydı ve aynı, uzun parmaklı el, alnını bir kez daha silmek için yüzünün önünde belirince kadın gözlerini kırpıştırdı. Kafa derisi çekildi ve birdenbire sessizliğin ve bırıltıların yerini elmacık kemiklerinde ve dişlerinde çınlayan acı bir feryat aldı. Onu göremiyordu ama matkabın çıplak, kazınmış kafa derisine değdiğini biliyordu. Başlamışlardı. Genç kızın eteği tüm okul arkadaşlarının etek hizasının diz üstüne doğru skandal bir tırmanışla geçtiği 1963 sonbaharında olması gerekenden biraz daha uzundu. Eteğinin boyu sık ağaçların olduğu yamacı tırmanırken onu biraz engelliyor olabilirdi ama kıyafeti ve yol ona eşit derecede tanıdıktı. Ailesinin engebeli ormanın aşağısındaki gölün kenarında bir kulübesi vardı ve son 9 yıldır her yaz buraya geliyorlardı. Annesiyle ikisi mevsim boyunca orada kalırken babası 100 kilometre uzaklıkta bulunan Richmond'daki hukuk firmasından kaçabildiğinde yanlarına geliyordu. Bu yaz artık geride kalmıştı ve bahardan önce gölde geçecekleri son hafta sonlarıydı. Dökülen yapraklar ayaklarının altında çıtır çıtır ezilirken Elizabeth yeni Virginia sonbaharının mükemmelliğini deneyimli gözleriyle inceledi. Eskiz defterlerinde ve sulu boya koleksiyonunda geçen dört hasat mevsiminin canlılığını taşıyordu ve her yıl yeteneklerindeki gelişim görülebiliyordu. Çocukluk hobisinin daha fazlasına dönüştüğüne dair açık sinyaller vardı. Şimdi en sevdiği çizim noktasına yaklaşırken dik tepeyi tırmanmaktan soluğu kesilen Elizabeth sıcak bir beklentinin telaşını hissedebiliyordu. İlgi alanları ve işi son birkaç haftada son derece değişmişti. Son çizimleri oyuk bir meşenin içine özenle saklanmıştı. Ağacın yanında diz çöküp bileğini çürümüş gövdesinin içine sokarken yanakları parlak bir kırmızıya büründü. Rulo yaptığı kağıtları dar boşluktan dikkatlice çıkardı. Çalışma masası yakınlarındaydı. Birinin baltasına kurban gitmiş bir başka ağacın düzleşmiş kütüğüydü bu. Çizimlerini titizlikle yüzeye serdi. Yapım aşamasında olan şaheseri kütüğün üstüne yayılmış, ona hatırladığından iki kat fazla bir yoğunlukla bakıyordu. Elizabeth bir an gözlerini yumdu, serin ekim havasını içine çekti. Ancak ondan sonra biraz isteksizce yarısı tamamlanmış eserine bakabildi. Resimdeki adam siyah saçlıydı ve üstünde uğraşılmış bir düzensizliği vardı. Düz beyaz gömleği göğsüne kadar açıktı ve ağır, süslü kemer tokası portrenin bitmesi planlanan yerde duruyordu. Adamın yüzü belli belirsiz çizilmişti ama gömleği, saçları, kemer tokası ve gözleri kesin ve aşk dolu bir netlikte yorumlanmıştı. Adam belli biri değildi, film yıldızı veya bir aile dostu değildi ama Elizabeth için onun gerçekliği hayal gücünün veya varoluşun bütün sorularına üstün geliyordu. Başkalarının anonim olarak algılayabileceği bu şey onun için adamın varoluşunun özüydü, erkeklik, güç ve dürtülerin vücut bulmuş hali. Resmi çizmeye 6 hafta önce başlamıştı. İlk önce gözler gelmişti, ancak resmedilmesi gereken bir konunun mantıklı fikrinden değil, bu yıl ona yeni gelen ve neredeyse karşı koyamadığı hisleri görsel olarak tanımlama arzusundan doğmuştu. Elizabeth hala bu mutlu ancak huzursuz edici ürpertilerin konumunu adlandırmak için kendine izin veremiyordu. Elinde kalemiyle yavaş ve keyifli görevine koyuldu. Portreyi tamamlamak. Eteği yavaş yavaş yukarı sıyrıldı, ta ki fark etmeden belinde toplanana dek. Köşeli elmacık kemiği detayına kendinden geçercesine konsantre olmuşken, pürüzsüz, doğal masanın üstüne eğilmiş, ince bacaklarını ağacın sert kütüğüne sıkıca sarmış, baldırlarıyla sarılmışken, zihninin olası soyut maskülen hislerine kaymasına izin vermişti. Ağacın gövdesi narin tenini hafifçe çizdi, pamuklu iç çamaşırını istekli parmaklar gibi çekiştirdi ve bu esnada çizdiği koyu renkli, kırpışmayan, aralarında bir el mesafesi olan gözler dikkatle onu izledi. Bir saat kadar çok yoğun çalışmış olmalıydı. Sonra gözleri yorulmaya başladı ve kalemini bırakıp kafasını ağacın geniş gövdesine yasladı. Üstündeki yaprakların arasından benek benek ışıldayan güneşi yarım yamalak görüyordu. Aklı başka yerlere kaydı. İlk başta yeni okul yılını düşündü, bir de yağlı boya yapma planlarını. Ama sonra görüntüler daha rastgele, daha soyut olmaya ve titrek güneş ışınlarıyla birlikte çakmaya başladı. Işıldıyor, çakıyor, kırılıyor, çakıyor, akıyor, çakıyor, çakıyor, çakıyorlardı. Sonra bir yerlerden gül kokuları geldi ve her şey yavaşladı. Daha önce böyle bir şey olmamıştı. Ne güller ne de yavaşlama. Cinsel bir şey değildi. Elizabeth mastürbasyonu 2 ay önce keşfetmişti ve her ne kadar bu duygunun adını bilmese de orgazmın o tatlı ve hızlı coşkusunu tanıyordu. İçine yayılan o zevki ve arkasından gelen ışıltıyı biliyordu ama bugün bunu yapmaya başlamamıştı ve herhangi bir zevk ya da rahatlama yoktu. Hiçbir şey olmamıştı. Sadece çakan ışıklar ve güller ve sonra o muhteşem, amansız yavaşlama. Eskiden bir şey vardı. Açıklanamayan ve son derece yanlış bir şey. Birdenbire vücudu kasılıp onu ağacın gövdesinden geri savurarak yere fırlatınca çığlık attığını duydu. Yanında duran büyük, keskin kaya ona acı veriyordu ve yuvarlan diye düşündü fakat hiçbir şey hareket etmedi. Artık güller de gitmişti ve nefes alamıyordu. Her şey yavaşlamış ve nihayet durma noktasına gelmişti, tamamen hareketsizdi. Birdenbire ölümü düşündü ve çığlık atmaya çalıştı ancak çığlık atacak hava yoktu, denemek için bir gırtlak da yoktu. Gördükleri önce kırmızıya sonra siyaha dönerken titrediğini hissetti ve sonra deli gibi çırpınmaya başladı. Lütfen diye düşündü ve lütfen, lütfen hayır sonra evren tamamen kapandı. Cerrah kalın yeşil kumaşın arkasındaki yüksek metal sandalyede oturuyordu. Perdenin arasından sadece genç kadının yuvarlak kazınmış kafası görünüyordu. Yüzü, gözleri ve geri kalan her yeri perdenin diğer tarafındaydı. Görüş alanında değildi. Adam masanın üstünde asılı uzun ve dar aynaya baktı. Hastayı oradan görebiliyordu ve kadın olduğu yerde sabit ancak hafif titrekti ve bu anlaşılır bir durumdu. Anestezi uzmanı kadının kulağına sessizce bir şeyler fısıldıyor ve alnındaki teri siliyordu. Cerrah tekrar aşağı baktı ve önünde yatan işi değerlendirdi. Hastanın kafa derisi antiseptik sabunla onlarca kez silinmişti ve yukarıdaki parlak spot ışıklarının altında ışıldıyordu. Adam parlak derinin üstüne işaretlenmiş kırmızı hat boyunca dikkatlice 5 cc prokain enjekte etti. İşi bitince sağında duran yardımcı hemşire uzun ve ince enjektörü alıp bistürüyü verdi. Cerrah bistürüyü elinde gevşekçe tuttuğu prokainin etkisini göstermesini bekledi. Ne o, ne yardımcı hemşire, ne de sonunda duran asistanı konuşuyordu. Ameliyathane genişti ve masa tam ortaya yerleştirilmişti. Genç kadının kafası 3,5 metrelik tavanda duran röntgenin altında kalıyordu. Büyük röntgen cihazlarından bir diğeri sol taraftaki duvardaydı ve hastanın şakağına yanlamasına hedeflenmişti. Bu kombinasyon az sonraki prosedürlerin 3 boyutlu grafiğini çıkarmak içindi. Beyaz duvarlar kusursuz ışıkta parlıyordu, birinde ''Lütfen sessiz olunuz, hasta uyanık'' yazıyordu. Cerrah bistürüyle kırmızı hattın kenarlarına dokundu ve yukarıdaki aynadan genç kadının yüzünü izledi. Tepki yoktu, prokain etini uyuşturmuştu. Yavaşça bistürünün basıncını arttırdı ve ilk kesiyi açtı. Çok az kan geldi ve hemen bezle silindi. Yardımcı hemşire cerraha yarayı açık tutması için küçük retraktörü verdi. Cerrah kesiğin dudaklarını 1-2 santim ayırıp retraktörü arasına koydu ve dudakları sabitledi. Artık bembeyaz kemiği görülebiliyordu. Ellerini hiç hissetmeden elektrikli matkabı aldı. 20 saniye içinde kafatasının görünen yerinde metal para büyüklüğünde bir delik açıldı. Kesilen kemik parçası alınıp bir kenara koyuldu. Yardımcı hemşire matkabı kaldırdı ve cerraha küçük, zarif bir kancayla yeni bir büstürü verdi. Cerrah sol eliyle beyni kaplayan lifli tabakayı, dura materi kaldırmak için kancayı kullandı ve sağ eliyle tabakayı kesti. Kıvrımlı beyin zarının 2 santimlik bir kısmı meydana çıktı. Beynin dışındaki ufak kan damarlarını dağlamak için cımbızımsı elektrikli bir alet kullanıldı. Bu işlem de bitince cerrah büstürüsüyle beynin yüzeyini deldi ve küçük bir delik açtı. Bu açıklıktan inceltilmiş lastik hortum sokuldu ve beyin yüzeyinin 5 santim aşağısındaki sıvıyla dolu odacıklara doğru ilerletildi. Ufak bir pompayla sıvının 10 santimetre küpü çekildi ve boşluk havayla dolduruldu. Sonra lastik hortuma bir kıskaç yerleştirildi, böylece hava odacığın içine tutulmuş oldu. Hava röntgende gölgeler yaratarak sondaları yönlendirmek için iç haritaya yardımcı olacaktı. Genç kadın hala büyük bir acı hissetmiyordu çünkü kafatasında ve beyninde duyu alıcıları yoktu, ancak odacığın içindeki havanın baskısıyla sıkıcı bir baş ağrısı baş göstermişti. Cerrah ince, boş sondaya döndü. Sterilizasyon işleminde eğilip bükülmediğinden emin olmak için dikkatle inceledi. Yarıktan birkaç renk kodlu kablo sokulmuştu. Gerekli durumlarda dönüp hareket edebilen, masanın başına monte edilmiş, rehber adını verdikleri ince metal tüp de yerindeydi. Sondanın ucu özenle beynin daha önceden kararlaştırılmış olan kısmına hedeflendi. Röntgen ışınları yukarıdan ve yandan geliyordu. Negatifler alınınca cerrah onları arkasındaki ışıklı panoya yerleştirdi, steril bir cetvel ve keskiyle ölçümlerini yaptı ve hedefini belirledi. Hala yerleştirilmek üzere bekleyen sondanın gölgesi açıkça görülebiliyordu ve hedef bölge itinayla seçildi. 2 milimetre sola, 1,5 milimetre yukarı. Rehber aparatı rahatça ve sessizce ayarlandı. Bir röntgen dalgası daha geldi, sondanın hizalanması artık kusursuzdu, ucu beyindeki derin hedefinin tam üstündeydi. Genç kadın kuru kuru öksürdü ama 4 dişli sabitleme aleti kafasını yerli yerinde tuttu. Anestezi uzmanı onu teselli edercesine mırıldandı ve dudaklarını nemli süngerle ıslattı. Sonda emin alçalışına başladı. Bir süre sonra kendisi fark edemiyor olsa da Elizabeth'in bilinci yavaş yavaş geri geldi. Birkaç dakika olduğu yerde yan yattı. Yüzüne değen çürümeye başlamış yaprakların görüntüsünün ve hissinin uzaktan gelen bir televizyon sinyali gibi bir belirip bir uzaklaşmasını dinledi. Çok geçmeden acılarını hissetmeye başladı. Keskinlikleri ve ciddiyetleri türlü türlüydü. Kayalara batan yerlerinde morluklar, karnının altında tatsız kramplar ve dilinin olması gereken yerde rahatsız edici bir şişlik. Yanağı salyasından ıslanmıştı ve ilk ihtiyatlı hareketi kas katı kesilmiş sağ kolunu kaldırıp yüzünü kurulamak oldu. Koluna tekrar bakınca kan lekeleri olduğunu gördü. Kırılgan yaprak tabakasına tutunup bacaklarını kontrol etmeye çalıştı ve ayağa kalkmak için destek almak amacıyla onları arkasına doğru çekti. Çaba sarf ederek ağrıyan ellerini yere bastırdı ve kendini yavaşça yukarı çekti. Bunu yaparken kafasındaki sulanma hissi daha beter oldu ve destek almak için yanındaki ağaca sırtını verdi. Tepeden aşağı nasıl koştuğunu asla hatırlayamayacaktı. Tek bildiği yoldan çıkmış olması gerektiğiydi çünkü kulübeye ulaştığında kolları ve bacakları çizik içindeydi. Bazıları çoktan kararmaya başlamış olan çürüklerinin üstünü kesmişti. Orman adeta ona saldırmış, ilkel bir öfkeyle sivri dikenleri ve dalları yoluyla her yerini parçalamıştı. Dünya, onun dünyası, evi, aklı ve teni ve kendisi ona karşı ölümcül bir isyan başlatmıştı. Açık kapıdan içeri girip odasının umut dolu sığınağına kaçtı ve kendini yatağının yanındaki yere atıp beynindeki bağırışları susturmaya çalıştı. Çiziklerin acısı, uyuşmuşluk ve tepedeki gücün ona tekrar saldırmasından, hatta belki şu anda bu evde, bu odada olmasından, bedenini ve gerçekliğinden geriye kalanları bir kez daha ele geçirip onu ansızın ezici bir karanlığa atmasından duyduğu korkuyla bastırılıyordu. Elizabeth titremeye başladı. Önceki gibi vahşi ve güçlü spazmlar değildi. Hatırladığı dehşetin sebep olduğu daha ufak ve sakin sarsılmalardı. En sonunda nabzı ve nefesi yavaşladı, düşünceleri her nasılsa netleşmeye başladı. Yüzlerce farklı kesik ve morluk yeniden varlıklarını hissettirdi ve ilgi bekledi. Sıradan mevcut acıların gerçeği ortaya çıktı ve en azından şimdilik daha büyük korkular ve sorular geride kaldı. Yapılması gereken işler vardı. Temizlenmesi ve ilgilenilmesi gereken yaralar. Düşünceleri şimdilik bekleyebilirdi ve bunun için tenindeki daha ufak acılara teşekkür etti. Babası gölde son bir kez balığa çıkmıştı. Annesi de kasabada alışverişe gitmişti. Elizabeth kulübenin en az yarım saatliğine ona ait olduğunu biliyordu. Banyoya girip kıyafetlerini çıkardı ve boy aynasındaki yansımasına suratını asarak baktı. Kollarını bilinçsizce kendine dolamıştı. Göğüslerinin büyüdüğü gözden kaçmıyordu ama her nedense o, bu gerçeği mümkün olduğunca görmezden gelmeyi yeğliyordu. Boy aynasından banyo kapısına döndü ve lavabonun üstündeki küçük aynada yüzünü yakından incelemeye koyuldu. Yüzünde fark edilir bir morluk yoktu, tek bir çizik dışında. Ağzının kenarındaki hassas kırmızı çizgiye biraz iyodin sürdü ve üstüne bant yapıştırdı. Yüzünü kedi tırmaladığını söyleyebilirdi ya da ansızın bir dalın çizdiğini. Dilindeki şişlik hala acıyor ve aynada cırk yara kadar çirkin görünüyordu. Açgözlü bir şekilde yemek yiyip yanağını ısırdığı zaman olduğu gibi. Ağzını oksijenli suyla çalkalayıp yanma hissini duymazdan geldi ve konuşurken bir tuhaflık olmaması için dua etti. Sonra birden hiçbir neden yokken ağlamaya başladı. Duş alıp saçlarını şampuanladıktan sonra bornozunu giydi ve saçlarını taramak için odasına yöneldi. Saçını taramak ona kendini her zaman iyi hissettirirdi ve bunu radyonun yanında yapmayı seviyordu. Radyoda Four Seasons'ın eski bir şarkısı çalıyordu. Grubun ağlak, his sesleri Elizabeth'e her zaman komik gelmişti. Çalan şarkının adı Big Girls Don't Cry. Büyük kızlar ağlamazdı. Bu da onu biraz güldürmeye yetti. Tam olarak 200 fırça darbesinden sonra saçı neredeyse kurumuş ve her zamanki doğal dolgunluğunu almaya başlamıştı. Artık daha sakindi. Banyoya döndü, eski gömme küvetin kenarına oturup bornozunun kollarını sıvayarak kollarındaki çiziklere iyodin sürmeye başladı. Sokak kapısının açılıp kapandığını duydu. Annesinin mutfakta yiyecekleri boşalttığını duyabiliyordu ama annesi bile onu buradayken asla rahatsız etmezdi. Bir iki gün morlukları gizlemek için uzun kollu giyerse bu akşam üzeri olanları kimse bilmezdi. Elizabeth küvetin kenarında pozisyon değiştirip bornozunu bacaklarını açıkta bırakacak şekilde sıyırdı ve kahverengi sıvıyı baldırlarına ve uyluklarına sürmeye başladı. Bacaklarında kollarına nazaran daha fazla morluk vardı ama o kadar fazla kesik ve çizik yoktu. Kasıklarına doğru ulaştığında hafifçe mırıldanıyordu ve kendini bugün sıra dışı bir şey olmadığına inandırmak üzereydi. Sonra kanı gördü. Yoğun, koyu renkli kan, bir kısmı siyahlaşmaya başlamış ama etrafı daha parlak kırmızıyla çevrelenmiş kan. Kanın görüntüsü ıslak, yapış yapıştı. Katılaşmakta olan ince bir kan tabakası gibi. Bu bir çizik değildi, ufak bir yaralanma da değildi, kan içinden geliyordu. Oradan. Temiz, beyaz çamaşırında çirkin, öfkeli bir leke bırakıyordu. Bunun annesinin ona söylediği, beklemesi gereken şey olduğunu biliyordu elbette. Ama başka kimse onu böyle bir günde gelmesine hazırlayamazdı. İkinci ayrımın sonu. Sayfa 19. Devamı 3. ayrımda.